Ayrım 8.
Nedir yaşamak, yaşanmamışsa? Nedir içimizdeki yeşil diyordu ozan dağlarca? Nedir içimizdeki yeşil? Yanılsama mıydı? Hayır. Görmüştü hem kendi içindekini hem onunkini. Çoğaltmışlardı yeşillerini, yeşilin bütün tonlarını, olanca parlaklığını ayrımsayarak. Dağ başında bir alıç ağacı kadar tekil, gün ortasında coşturan, akşam karanlığında ürperten ormanlar kadar çoğul kılmışlardı yeşillerini. Kadına mı öyle gelmişti yoksa? Kendi yeşilinin ötesine geçememişken başka yeşillere yeşillenmiş miydi? Dönmeyi başardı bir gün. Bir yolunu bulup döndü. Ama yanlış yere geldiğini düşündü uzun bir süre. O yoktu. Bildiği tanıdığı sokaklarda, birlikte oldukları, oturup kalktıkları yerlerde. Binlerce acabanın keşkenin saldırısına uğruyordu onu ararken. Dön demişti, dönmüştü işte, gecikmiş miydi? Bulduğunu sandığı zamanlarda yitirmenin, yitirdim dediğinde de birkaç dakikalığına bulmanın sevinciyle gün geçirmeye başladı. Özledim, seni görmek istiyorum. Ben de özledim ama zamanım yok, dur bakalım. Kadın artık göremediği adamın bilmediği işlerine, adamı görür işlerini bilirmişçesine kafa gönül yordu bir süre. Hep son durakta gibiyim diye düşündü. Birbirleri için bir ses diler yalnızca. Alo, ne var ne yok. Artık anılara karışan o yolculukta izleri de unutulmaya yüz tuttu. Sıkılıp utanıyordu kadın, sık boğaz ettiğini sanıyordu. Bir sigara içimi zamanın kendisine çok görüldüğünü düşünerek kendinden kuşkuya düştüğü oluyordu. Sıradan bir yolculuğu abartmış, olmadık beklentiler içine mi girmişti? Görme, işitme, tat, koku alma duyularının geçici bir süre de olsa köreldiğine, sezgilerinin kendisini yanılttığına inanıyordu. Düşle gerçek, aklıyla yüreği arasında gidip geliyordu. Aklıyla yüreği akıl almaz bir kavgaya tutuşmuşlardı. İkisine de söz dinletemiyordu. Birinden birine olur vermeye çalışmıyordu, kıyamıyordu ikisine de. Bu yüreğinin ilk oyunu değildi çünkü ona. Atamaz satamazdı yüreğini. Böyle bir olanağı olsa kopardığı gibi onu köpeklerin önüne, hayır atamazdı. Şımarmıştı yalnızca yüreği bir süre. Bunu ona çok görmemeliydi. Aklı kullanıldı diyordu yüreği için. Saçmalama, bu herkesin göremeyeceği bir düştü diye omuz silkiyor, göz kırpıyordu yüreği. Aklını sevdi sessizce, yüreğini okşadı. Az kalsın ikisini de yele sele kaptırıyordum diye düşündü. Bütün olanları, yolculuğu, karşılıklı verilen sözleri, yaşanan hoşlukları, hüznü ve sevinci unutmaya karar verdi. Anılar sepetine gelişi güzel dolduruverdi hepsini. Taşı türetiminde dur durak tanımayan insanoğlu var oldukça yeni yolculuklar kaçınılmazdı. Tüm kadınlar ve tüm erkekler için yeni yolculuklar başlar biterdi. Bunu erkeğe söylemeliydi. Haksızlığa uğramışlara özgü bir kırılganlıkla aradı onu sık sık. Her arayışında da kendi eliyle kendini nedenli incittiğini gördü. Duyduğu ses onunla yolculuğa çıkanın sesi değildi. Başkalaşan ses ve biçeme bakıp yanlış biriyle mi konuşuyorum yoksa kuşkusuna düştü zaman zaman. Kuşkuyla güven, kaygıyla öfke, sevinçle üzüntü birbirinin yerine geçi geçi veriyordu. Kimi kez diken batmış, kimi kez bıçak saplanmış gibi tenine canı yanıyordu. Bunları ona söylemeli miydi? Söyleyemezdi. Söyleme olanağı bulamadı. Adeta iz sürerek yolunu kestiği erkekle hiç hesapta olmayan bir yolculuk daha yapar gibi oldu. Bu kez binilen taşıtın türünü çok düşündü. Ne bilebildi ne bulabildi. İnmesiyle binmesi bir olmuştu zaten. İlkinden daha hoş bir yolculuk olabilirdi diye umutlanmıştı. Yerindi. Hoşluğuyla kalsaydı hiç değilse belleğinde. Hani zamanla renk, biçim değiştiren çiçekler vardır. Aynı kökten çoğaltır iki komşu. Pencere önüne koyarlar saksıları. Düzenli sular sararan yapraklarını alır, sevgiyle beklerler yeni yapraklar çıkarmasını, çiçek açmasını. Çingene pembesi olacaktır komşuların çiçekleri. Açar da. Ama aynı renk değildir. Sevgi eksikliği mi, yer darlığı mı, güneş azlığı mı? Bilinmez. Aynı kökten türeyen çiçeklerden biri asıl rengini esirger. Açık ya da koyu açar. Aynı ana babanın çocukları gibi sürgünlerini başka alanlara, başka kişilere, ilgi ve ilişkilere yöneltirler. Başka topraklarda büyümüş, beslenmiş kadınlarla erkekler arasındaysa hiçbir zaman aynı renkte, aynı tonda, aynı büyüklükte açmayacaktır çiçekler. Yeşillerin tonu hiç tutmayacaktır. Onları birbirine yönelten de bu başkalıklar olmalıdır kuşkusuz. İlişkilerdeki çok renklilik, albini de buradan kaynaklanıyor olsa gerektir. Kadın böyle düşünüyordu. Aynı çiçeği köklendirmeye çalıştıklarına inanmış, başka başka ürünler almışlardı. Hepsi buydu yalnızca. Kendince açıklamalar bulmaya çalışıyordu anlamını kestiremediği yolculuklarına. Kendini, incinmişliğini, boyundan büyük sözler, düşünceler üreterek avutmaya çalışıyordu. Gönlüne söz dinletemeyeceğini bile bile adamı bir daha aramamaya karar verdi. İnsan topluluklarının birlikte yaşayıp geride bıraktıkları tarih bireylerinki anı mı oluyordu? Kendi tarihindeki birkaç yılı yine de boşa geçmiş sayamazdı. Yolculuklarının eskisini yenisini düşünmemeye çalıştı. İşine gücüne dört elle sarıldı. Adam aklına düştükçe sigarayı bırakma çabasındaki alışkınlıklar gibi bocaladı. Gözü telefona kaydıkça onu değil dost arkadaş bildiklerini arıyordu bir. Kimileri şaşırıyor, yıllardır hiç aranmadıklarını düşünerek şaşkınlıklarını saklamıyorlardı konuşurken. Onların sesindeki bayram değil, seyran değil sorusunu algılıyor, aldırmıyordu. Adamla konuşma gereksinimi duydukça yazıyor, yazıyordu. Sonra yırtıyordu. Yazıyor, yırtıyordu. Kağıdın bir lokmasının hiç olmasına kıyamazken belki birkaç kitaplık kağıdı paralamıştı. Kalemi kağıdı bulanları düşüne düşüne yazıyordu. Her satırında, her sayfasında olağanüstü bir rahatlama duyumsayarak yazıyor, öfkesini pul pul ederek yırtıyordu. Daha sonra yazdıklarını anımsayıp gülüyordu. Tavşan daha küsmüş. Tavşan olmaktan duyduğu üzüntü, başkasını dağ saymanın çelişkisiyle birleşince yazmanın, yırtmanın da hiçbir anlamı kalmıyordu kafasında. Bunun ayrımına vardığı gün kararını birkaç arkadaşıyla kutlamayı tasarladı. İkiyüzlülük olduğunu bile bile onlardan asıl amacını sakladı. Kendisinden kuşkulanılmasın diye kutlama akşamında en güzel şarkılarını söyledi, en sevdiği şarabı ısmarladı. Yaralıyan bana değmen, suda balık yan gider. Arkadaşlarından birisi kağıt peçeteye bir şeyler yazıp önüne koydu. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var. Ya da daha acıklısı varsa ondan da bir tane. Ele vermişti kendini. En iyisi ben size bir fıkra anlatayım dedi. Ahmet ile Mehmet askere gitmişler. Komutan bütün elleri dizmiş, hepsine bir takım sorular soruyor, sonra da basıyormuş tokadı. Sıra bizimkilere geliyormuş. Komutan öncekilere nerelisin diye soruyormuş. Erlerin ne dediklerini duymasalar da herkesin dayak yediğini görünce bizimkiler fısıldaşarak İstanbulluyuk demeye karar vermişler. Komutan ikisine de nereli olduklarını sormuş, yanıtlarıyla birlikte pat çat. Saatler sonra iki arkadaş komutanın kendilerine neden vurduğunu düşünüyorlarmış. Yarpak de dedik, torpak de dedik. Ahmet atılmış. Ulan Memo biz ne poh yediysek körpü de yedik. Hiç körpü yenir mi? Arkadaşları gülerken o içinden ben ne bok yediysem içimdeki yeşilde yedim. Yanlış yürekte aradım yeşilimi dedi. Leylaklar henüz tomurcukken, leyleği daha uçarken görmemişken özene bezene çantasını hazırlıyordu kadın. Hazır dursundu, yolculuk olasılığı taşıyordu önündeki bahar günleri. Tam mevsimiydi yolculuğun. Nedir yaşamak yaşanmamışsa eğer? Çiçeklerin tutsaklığı. Oturduğum yerden kenti göremiyordum. Oysa bu park kentin en yüksek yerindeydi. Dimdik bir yokuşu taksiyle çıkarak gelmiştim. Parkın ana yol üstündeki kapısından girmiş, sessiz bir köşe bulmak için de çiçek karıklarının arasından epeyce yürümüştüm. Parka geldiğim yol kadar dik bir keçi yolundan çukur bir tabağın dibine doğru kayıyormuşum gibi inerek ağaçların arasında bir tahta sıra bulmuştum oturacak. Tüm ağaçlar çiçekliyken bu parka gelmemek salt bu semtte oturanlar için değil kentte yaşayan herkes için bir daha yaşanması olanaksız bir baharı yitirmek demekti bence. Her bahar gelirdim bu parka 5-6 yıldır. Gelmediğim yılları düşleyemiyordum bile. Çünkü hiçbir çiçek her bahar aynı renk açmaz. Hiçbir çiçek her bahar her yaz aynı kokmaz. Ağaçlar da öyle, çimenler de, toprak bile aynı değildir. Hele de kentlerde. Hem çiçeklerle ağaçların aynılığını varsaysak bile şu şemsiye gibi ağacın altında oturan kızla oğlan aynı olamaz. Gelecek baharda bu parka gelenler en azından onları göremeyecek. Belki onlar gelecek bahar birlikte olmayacaklar. Birlikte olsalar bile belki böyle sarılmayacaklar birbirlerine. Onların kendi içlerindeki bahar da bir başka mevsime bırakmış olacak yerini. En azından aynı giysilerle gelmeyecekler. Bu bahar hatta baharın bugününde onları o görkemli ağacın altında göremeyenler vazgeçtim gelecek bahardan kuşkusuz yarın bile doğayla insanın bu sarmaşmasını yaşayamayacaklar. Sanki duvarların arkasındaymış gibi hem kendilerini hem duygularını saklamaya bastırmaya çalışmadan oturuyorlar. Burası parkın hem en çukur yeri hem de göbeği. Çıkışta soluğuna güvenemeyenler inmediği için kızla oğlandan bir de benden başkası yok. Onlar kendilerine havadan, ağaçlardan bir duvar örmüşler aslında. Bu duvarın çok çok ötesindeyim ben. Kendilerine bakmadığımı biliyor ve sevilerinin kim bilir hangi doruklarında geziniyorlar. Onlar birbirine ilişkin düşlerini mi gizliyorlar acaba? Ben yanımda olmasını istediğime gel diyemedim. Bu parkta başımı omzuna koymayı ancak düş diyebiliyorum. Belki de gördüklerimi abartıyorum. Bir yanımın eksik oluşunu kendimden bile saklamaya çalışıyorum. Ama baharlar çoğalmak için değil midir? Çiçeklere, ağaçlara dikkatle bir kez daha bakıyorum. Her cahil menekşeler, akşam sefaları, aslan ağızları, süsenler, kedi tırnakları, adını bilmediklerim de var. Her türden kocaman karıklar, bir bilemediniz iki karıştan yüksek olmayan kırmızı tuğladan ya da demirden duvarlarla çevrilmiş. En yakınımdakiler aslan ağızları. Kırmızı desem değil, taba desem değil. Tanımlanamaz bir renkte binlerce çiçek. Çocukluğumda Sıddık teyzemin bahçesinde koyu pembelerle akları olurdu. Koparma dedikleri için olacak, birkaç dakika sonra yaptığım yerde unutacağım küçük demetler yapardım onlardan. Sıddık teyzem aslan ağızlarını tutsak etmemişti. Ama çiçekleriyle birlikte kendisi 2 metrelik bahçe duvarlarının ardında bir başına yaşıyordu. Şimdi düşünüyorum da yöneticisi, gardiyanı, jandarması kendinden başkası olmayan bir konaktaydı. 2-3 metre uzağımdaki aslan ağızlarına dokunmak geldi içimden. Hem üşendiğimden hem de kim bilir nereye saklanmış olan bekçinin düdüğünden korktuğum için caydım. Bekçi düdüğü şemsiye gibi ağacın altındaki kızla oğlanı da tedirgin ederdi kuşkusuz. Dokunabilseydim belki de hiç çıkmamasıya elime bulaşacaktı aslan ağzının boyası. Neler neler yitirdiğini böyle anlatabilirdim belki sevdiğime elimdeki rengi göstererek. Sana öyle geliyor der miydi? Demezdi, derdi. Aslan ağızlarını çevreleyen kiremitten duvarlara diktim gözümü. Onları yıkma isteğimi gözlerimde yoğunlaştırabilirsem un ufak olabilirlerdi belki. Güldüm. Hadi bu bir iki karışlık duvarları yıktım diyelim. Ya parkı çevreleyenler ne olacak? Hadi onları da yok ettim diyelim. Şu kızla oğlanın kendi içimdekilerin yıkıldığına inandırabilecek miyim başkalarını? Sevdiğimi, bekçiyi, ona o düdüğü verenleri. Aslan ağızları birden irileşti sanki. Arkalarından esen yelin onları bana yaklaştırmasından böyle bir duyguya kapılmıştım. Doğadaki her canlının konuştuğuna inananlardanım ben. Her canlının içinden konuştuğunu adım gibi biliyorum. Aslan ağızlarıyla bakışlarımla bir bağ kurdum çoktan. Onlar beni duyuyor. Duvarlarından hoşnut olmadıklarını yelin yardımıyla bana doğru uzanarak söylüyorlar işte. Bütün yapabilecekleri bu. Yelin hızı artarsa başları yere değecek denli bir devinimleri söz konusu yalnızca. Köklerinin tüm gücüyle başkalarının onlara uygun bulduğu yerden kopmamak için çabalayacaklar. Bu eğri büğrü kiremit duvarları yıkmaları olanaksız. Eli kolu, gücü kuvveti olanlar bile duvarlarını yıkamazken. Acıdım birden aslan ağızlarına. Düşündüklerimi yüksek sesle söyleyemem. Bilirler mi çiçeklerle konuştuğumu? Bir yangından epeyce sonraydı. Kentin tam ortasındaki parkta buluşmuştuk. Deli misin, orası güvenli değil, polis kaynıyor diye karşı çıkmıştım. Sen gel yalnızca, gerisine karışma demişti. Arananlardan da oysa. O afişlerdeki resimlerden beni anam bile tanıyamaz, telaşlanma diyerek kuşkularımı yok etmişti parkta yan yana otururken. Sakal bırakmış, saçlarını uzatmıştı. Daha önce hiç görmediğim bir takım vardı üstünde. Kravatı, gömleği, giysisine çok yakışmıştı. Bunlar senin mi diye sorduğumda, kız sen beni ne sanıyorsun, yakıştıramadın mı demiş, kahkahalarla gülmüştü. Yüreğim kuş pişiriyordu korkudan, doğal davranmaya çalıştığımı sanıyordum. Biraz daha titrersen, yanımda zorla alıkoymuşum gibi oturursan kız kaçırmaktan yakalanacağım. Ver bakayım şu elini diye sağ elimi avuçlarının arasına almıştı. 2-3 metre ötemizdeki karıklarda susuzluktan, bakımsızlıktan sararmış, solmuş hercai menekşeler vardı. Anlat, şimdi ne yapacaksın, ne olacak? Burada anlatamam, hem henüz ben de bilmiyorum ne yapacağımı, neler olacağını. Kimse yok yanımızda, yöremizde. Menekşeleri göstermişti gözüyle. Bunları görmüyor musun? Her biri iri bir göz, baksana demişti. Alay etmesine kızmış, elimi çekmiştim usulca avuçlarından. Onlar benden beter yakalanmışlar bak, tutsak hepsi diye yine gülmüştü acı acı. Hiçbir dizesini, hiçbir sözcüğünü şimdi anımsayamadığım bir şiir okumuştu. Belki de kendi şiiriydi. Aslan ağızlarına baktım, görünürde gözleri yoktu. Menekşe karıklarından uzak oturduğuma sevindim. Her biri birer iri gözdü onların. İçimden geçenleri anlar, beni ele verebilirlerdi. bizi duvarlarımızı yıkmamız için örgütlüyor, baş kaldırmaya özendiriyor diyebilirlerdi. Bölücülük yaptığıma inandırabilirlerdi. Kimi, kocamı, müdürümü, şişman komiseri, savcıyı. Aslan ağızları nazlı nazlı salınıyorlardı bahariyeliyle. Renklerini, belli belirsiz kokularını sunuyorlardı sanki bana. Dostuz diyorlardı. Karşılık vermek istedim onlara. Dostluğumun izi kalsın istedim bu parkta. Dokunamazdım hiçbirine. Koparmaya kıyamazdım. Şiir. Ama usumda tek dize bile yoktu. Bundan sonra parklara şiir kitaplarımdan birini alıp gelmeliydim. Sözün güzeli, içten olanı şiirin tadını verir mi ki? Birkaç metre uzağınızdayım ancak. Dokunabilirim de size. Kim bilir kim çiçeklere dokunmak, koparmak yasak diye üstelik de yanlış yazmış. Dokunmanın büyüsünü tatmamış biridir bu kuşkusuz. Ya da kendisi her çiçeği, her güzelliği ezen, hırpalayan, koparan biri. Dokunmanın anlamını bilse dokunmayın diye yazabilir mi? Hepinizi kendi türleriniz içinde tutsak ederek adeta renk, ırk, din, dil ayrımı yapmışlar. Menekşeler aslan ağızlarının, onlar da onların ve başkalarının dilini, rengini bilmesinler istemişler sanki. Çiçeklerin dini mi? Niye olmasın? Kara çiçek hemen hemen yok gibi doğada. Çiçekleri saksıda, toprakta, el kadar yerlere sıkıştırabiliyoruz biz insanlar. Renklerinizle, biçimlerinizle oynayabiliyoruz artık. Tek özgürlüğünüz kendi içinizde çoğalmak. Çoğala çoğala öteki çiçeklerle karışıp kaynaşıncaya değin çoğalmak. Tüm duvarları yıka yıka, demiri, taşı, kiremidi erite erite çoğalmak. İster misiniz? İstemek yetmez. Sevi dedik mi, siz düşüyorsunuz usumuza. Sevgilimizi, sevdiklerimizi çiçeklere benzetiyoruz. Sizlerle beziyoruz. Hem sevgilimize hem öldürdüklerimize sunuyoruz sizi. Gümütlere niye çiçek eker insanoğlu? Merhaba hocam. Aa, sen miydin karşıda oturan kız? Yarım saat kadar önce birkaç kez el salladım ama siz çok dalgındınız hocam, görmediniz. Siz de benim gibi bu parkı seviyorsunuz demek. Üst kısımları çok kalabalık oluyor. Hoş hafta sonları burası da iğne atsanız. Karşıda şemsiye gibi ağacın altında oturan kızla oğlan yanımdalar. Birbirine uzak durarak bana bakıyorlar. Şimdi tek tek kendi duvarlarının ardındalar. Ben de konuşurum çiçeklerle ara sıra hocam. Demek yüksek sesle konuşmuşum ya da dudaklarım oynuyormuş ki... Onlar da bizimle konuşurlar aslında. Hele de menekşeler. Siz menekşelere mi yakın oturuyordunuz? Evet hocam, öyle güzeller ki. Güzel oldukları kadar da bilmiştir hepsi. Onlarda o koca koca iri gözler varken. Kızla oğlan kızardılar. Duvarlarını iyi öremediklerini anlamış gibi utandılar. İyi günler hocam, biz gidiyoruz artık. Hava serinledi. Hem eve gidip ders çalışmam gerekli. Yarın sınav yapacaksınız bizi. İyi çalış, menekşeleri sorabilirim belki. İstersen otur azıcık daha, onlardan kopya al. Kızla oğlan gülümseyerek hızlı hızlı uzaklaştılar. Serinlemiş değil, soğumuştu hava. Yel güçlenmişti. Aslan ağızlarının salınmaları hızlanmıştı. Kırmızı bir çığlık duydum birden. Sağ ol diyorlardı sanki bir ağızdan. Bizim tutsaklığımız mevsimliktir ancak. Sonra dedim kendi kendime, kurtuluyorlar mıydı tutsaklıklarından? Yelin savurduğu kimi aslan ağızlarından dökülen tohumları gördüm toprakta. Eğildim bekçi düdüğüne aldırmadan. Dokundum kırmızı saydığım aslan ağızlarına ve duydum seslerini. Bizim tutsaklığımız mevsimliktir. Sonra hep birlikte ölürüz. Biz de ölüyorduk ama bir mevsimlik değil, yaşam boyu tutsaklıktan sonra. Aslan ağzı olmadığıma sevinerek doğruldum karığın başından. Parmaklarımdaki aslan ağzı bulaşığını silmemeye karar vererek evime geldim. Balkondaki çiçeklerimi sularken çığlık atmamak için zor tuttum kendimi. Bütün çiçeklerim kırmızının bütün tonlarıyla bir yangın başlatmıştı balkonumda. Elimdeki cam sürahinin bu yangında eriyip kum olmasını bekledim. Akşam güneşi hem su dolu sürahiden hem de ıslak parmaklarımdan bütün kente yansıdı. Kendi tutsaklarım saksılarından uzandılar beni kuşatıp devinimsiz bırakıncaya dek. Çoğaldılar. Parktaki aslan ağızlarıyla buluşacaklarına inancımla gülümsedim hepsine. Dokundum, sevdim yapraklarını. Gerçek tutsağın onlar olmadığını anladığımda hava kararmış, çiçeklerimin yangını sönmüştü. Kendi içimdekiyle baş başa içeri girip perdelerimi kapadım. Karışık düşler. Günaydın babaanne. Günaydın anne. Annem de babaannem de sabahları odalarından asık yüzle çıkarlar. Kardeşimle bazen bir ağızdan söylediğimiz günaydınımıza günü birinin aydını ötekinin ağzından alır, alıştığımız için kolaylıkla toplarız bu günaydını. Annem banyoya yöneldiğimizde hiçbirimiz ondan önce davranmayız. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltıyı hazırlamak için mutfağın yolunu tutacağından onun önceliği vardır. Babaannemle özellikle dinlence günlerinde çekişiriz, kimi zaman hafta içinde de. Sanki okula ya da işe gidecekmiş gibi koşar banyoya. Kardeşimin sızlanmaları, kapıya dayanmasıyla da işini yarım bırakıp çıkmak zorunda kaldığı olur. Bir söylenir böyle durumlarda, bırr, uzattıkça uzatır. Babam hepimizden erken kalktığı için yüzünü yıkayıp yıkamadığından bile kuşkulandığımı bilirim. Ne zaman kalkar, ne zaman yıkanır anlamayız. Gelin kaynananın dili kahvaltı masasında çözülür. İkisinin de her sabah düş anlatma, yorumlama yeri ve saati çaylarını karıştırırken başlar. Düş görmedikleri gece yoktur. Annem çoğu kez yine karmakarışık düşler gördüm ya seçemiyorum diye söze girer. İkisinin de düşleri konulu filmler gibidir. İlk önce hangisi başlarsa onunkini sonuna dek dinleriz. Sona kalanın düşünü yarım bırakarak kalkarız. Kardeşimle ben okullarımıza, babam işine gider. Pek iyi uyuyamadım ama sabaha karşı dalmışım. Yine karışık düşler gördüm der babaannem. Nedense her ikisi de düşünün karışık olduğunu, her sabah belirtme gereksinimi duyarlar. Ancak anlattıkları bize hiç de karışık gelmez. Hangisi ilk olmayı başarırsa öteki hayır olsunu patlatır. Hayrın karşı gelsin. Geceyi gündüz diye anlatmak doğru değil derler ya, hele bir dinleyin. Ayşe kız koca Mustafa'ların emine iyileşti mi ki? Babamın tepkisi hiç değişmez. Yalnız kişiler, olaylar değişir. Nereden çıktı şimdi anam koca Mustafa'ların eminesi diyerek annesinin sözünü kesmek ister. Oğlum bütün gece onunla uğraştım. Geçenlerde hastaydı kızcağız. Demek hala sıkıntıda ki düşüme girdi. Babam yarı alaylı, yarı öfkeli, ya sana malum oldu demek. Ya doktor musun, hemşire mi diye ikinci bir atak daha yapar. Boşuna. Babaannem aldırmaz, tüm ayrıntılarıyla düşünü anlatmayı sürdürür. Annem anaoğul arasındaki tartışma uzamasın diye, çayımızı içelim anne de bir telefon edelim, durumları uygunsa akşam yemeğimizi yapıp bir gidiverelim sözleriyle araya girer. Çünkü babaannemin düşlerinin kişileri hep yakın çevremizden ya da akrabalarımızdandır. Dedim ya kızım, babaannem bu kez doğrudan anneme anlatmaya başlar düşünü. Böylece babamı iplemediğini belirtir. Dedim ya kızım, geceyi gündüz diye anlatıyorum, hayrolsun inşallah. Emine'yi bizim evin eski bahçesinde gördüm. Gebeymiş. Nah böyle, karnı burnunda. Duvara dayanmış ağlıyor. Hani Ayşe elma ağaçlarının arkasındaki yüksek duvarımız vardı ya, orada. Efser teyze diyor bana. Herhalde ben bu bebeği doğuramayacağım diye hıçkırıyor. Rahmetli babanız da sağmış da. Nur içinde yatsın, aynı canlı gibi. Bana bağırıyor, sallanma hanım, git bak şu kıza, sancısı mancısı mı tuttu ne diye.